Ayrım 8.
Ancak ben yaşadığım süre içinde çok itiraf duydum. Düşünün, bir zamanlar gençtim ve artık erkeklerin yüreğini okuyorum. George Sand gibi örneğin, dedi Jenny Chan gülümsemesini bastırarak. Bu yazarı tek düze ve tatsız buluyorum. Onun tüm kadın kahramanları kuşku uyandıracak şekilde baştan savmadırlar. İhtiyar Yannis, kadının mutluluğunun evlilikte olduğunu öğütlerken ne denli sıkıcıysa, bu kahramanların serbest aşkın propagandasını yapmaları da o denli sıkıcıdır. Bizzat yaşam bize sürükleyici bir konu hazırlamışken roman bize neden gereksin ki? Bay Lafarge aşık ve ben kime vurulduğunu biliyorum. Bu doğru değil, diye karşı çıktı Laura. Yaşlı köstebek her zaman olduğu gibi hepinizden daha basiretlidir, diye sürdürdü konuşmasına Lina. Dikkat edin, bu esmer yakışıklı Laura'yı gördüğünde nasıl renkten renge giriyor? Ya bize karşı nazik davranışına ne demeli? Tusi'nin dahi kölesi olmaya hazır. Cooper'ı ve Mara'yı okuyor, Lenchen ile biftek kızartıyor, saatlerce sekreterlik işlerinde annenize yardım ediyor. Daha başka önemli konulardan ise söz etmiyorum. Jenny Chan için dükkanlarda notalar ve kitaplar arıyor. Ayrıca benim Trier'le ilgili öykülerimi saatlerce dinlemeye hazır. Köpeğiniz Whiskey ve evinizde baktığınız tüm kediler ona değerli ve hoş geliyorsa daha ne söylenebilir ki? Ben ona neler olduğunu biliyorum. Erkek bir kıza aşık olduğunda onun büyük babasının kaprislerine dahi katlanmaya hazırdır ve onun şefkati kızın ilişkili olduğu herkes için geçerlidir. Bu bir fantezi. Ben bunu fark etmedim. Paul beni hep iğneliyor. Dayanılmaz bir o, diye parladı Laura. Bravo, böylece yeni bir şeyler daha keşfettim. Bizim Hotanto da ilgisiz değil, diyerek Laura'yı çileden çıkarmak pahasına kalıbını bastı Lina. Lafarge yalnızca dış görünüşüyle değil, yüreğiyle de çekiciydi ve Laura seçiminde yanılmamıştı. Bir evlat gibi tüm kalbiyle Marx'a bağlıydı, onun aklının ve yüreğinin yüceliğini kavramıştı ve onunla konuşmaları sayesinde mümkün olduğunca daha çok şey almaya çabalıyordu. Paul Marx'ın kendisine verdiği her görevden mutlu oluyor, yardımcılık görevini seve seve yerine getiriyor ve onunla aynı safta mücadele vermekten gurur duyuyordu artık. Bordolu bu tıp öğrencisi Marx ailesindeki kadınların ve sonuçta Engels'in de hoşuna gitmişti. Tüm Modena Villa sakinleri için değerli ve yakın bir insan olmuştu. Paul Lafarge, Hampstead'de akşam gezilerinde Marx'a eşlik ediyordu. Ekonomi eğitimini özellikle bu geziler sırasında alıyordu. Marx elindeki bastona dayanarak şehir dışındaki tepelerde yürüyor ve sanki kendisini yüksek sesle kontrol ediyormuş gibi farkında olmaksızın bitirmek üzere olduğu Kapital'in ilk cildinin tüm içeriğini aşama aşama ona anlatıyordu. Marx'ın evinde yaşadığı zamanlar eve her döndüğünde kendi küçük odasına geçmek için sabırsızlanıyor, o gece duydukları ve anladıklarını bir deftere not alıyordu. Bir defasında Marx ona insan toplumunun gelişmesine ilişkin teorisini anlattı ve yıllarca kendi düşüncesine yardımcı olan bilimsel kanıtlar ve görüşleri aktardı. Delikanlı olduğu yerde donup kalmıştı. Kendisi için sonsuza dek çözülmez bir muamma saydığı olguların böylesine yalın ve net biçimde açıklanmış olması karşısında şaşkındı. Uzun bir suskunluktan sonra konuşabildi. Hayret Doktor Marx, kendimi gözlerimin önündeki perde kalkmış gibi hissediyorum. Gözlerim açıldı ve ilk kez açıkça dünya tarihinin mantığını kavradım. Artık toplumsal gelişme ve düşüncelerdeki görünürde o denli çelişkili olayları maddi nedenlerle açıklayabilirim. Gerçekten de Marx'ın sözlerinde her şey doğanın görkemi gibi yerli yerinde, tartışma götürmez ve yalındı. Lafarge kendisine özgü heyecan, sabırsızlık ve azimle Marx'ın o ana dek yazdığı ne varsa hepsini okumaya koyuldu. Öğrendiklerinin derinliği ve yeni oluşu onu sarmıştı. Paul Marx'ı okuyup dinleyerek ileride de sık sık tekrarlayacağı şu yargıya vardı. Bu insan yaşamıyla, hareketleriyle ve sözleriyle daha da yüceleşiyor. Hiçbir yapıtı onun engin bilgisi ve dehasını tüm boyutlarıyla yansıtamaz. Onun erdemleri yapıtlarına sığmayacak ölçüde yüce. Lafarge onu tanıdıkça Marx kendisine daha da erişilmez geliyordu. Gördüklerini aktarmaya çalışan Flaubert gibi çağdaş yazarların yapıtları dahi gezegendeki tüm yaşamı en farklı yönleriyle, aralıksız olarak değişen hareketleri ve çelişkileriyle betimleyebilmiş Marx'ın yapıtlarının yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Gerçekliği bu denli derinlemesine kavramak için insanüstü bir düşünce gücü, incelenenlere aktarabilmek ve onun yaptığı gibi anlatabilmek için en az o kadar da ender bir sanat gerekir diye düşünüyordu Lafarge. Marx'ın yanında zihinsel olarak kayıtsız ve hareketsiz kalmak mümkün değildi. O çevresindeki herkesi düşünmeye, düş kurmaya zorluyordu. Yaşamın istisnasız her saati, yıldan yıla onun ve çevresindeki yakınları için bilinmedik, yeni, önemli ve zenginleştirici bir şeylerle doluydu. Marx'la ilişkisi olan herkese tıpkı Marx gibi zaman yetmiyordu. Beklentiler o kadar geniş kapsamlıydı ki Modena Villa'daki düşünceler, ilgi alanları, dünyaya ilişkin tüm kaygılar hep ele alınıyordu. Sıkıntı sözcüğü ise sözlüklerinde yoktu. Marx pek az olan boş saatlerinde edebi yapıtlarla ilgileniyordu. Cervantes ve Balzac'ın romanlarını diğer romanlara göre daha çok seviyordu. Onu özellikle Balzac'ın bilgece, içten, ironik, esrarengiz başyapıtı büyülüyordu. Yaşadıklarını en ince ayrıntılarına kadar betimleme arzusundan hiç kurtulamayan, bu nedenle de tuvaline her şeyi çizdikten sonra tablosunu silen roman kahramanı dahi ressamla Marx'ın karmaşık ve sürekli arayış içinde olan ruhu arasında benzerlikler vardı. Zavallı ressam, mükemmelliği ararken kendi sanatını öldürdü. İnsan gerektiği yerde durmasını ve noktayı koymasını bilmeli değil mi? Mükemmel iyinin düşmanıdır. Balzac'ın yaptıklarıyla hiçbir zaman yetinmeyen kahramanının ruhunu anlıyorum ben. Gerçekten de Marx yazılarına eklemeler ve çıkarmalar yaparak sürekli değişiklik yapıyor ve yazdıklarının düşündüklerini tam olarak ifade etmediğini, yazdıklarının bazen onun düşüncelerine yaklaşamadığını üzülerek söylüyordu. İngiliz çalışma mevzuatına ilişkin 20 sayfa yazmak için İngiliz ve İskoç tahkikat komisyonları ve fabrika müfettişlerinin raporlarının yer aldığı tüm bir kütüphaneyi dolduran mavi kitapları incelemiş, kitapları kurşun kalemle baştan sona işaretlemişti. Bu raporları hazırlayan insanların dürüstlüğünden hep büyük bir saygıyla söz ediyordu. Sanmam ki Avrupa'nın diğer ülkelerinde İngiliz fabrika müfettişleri kadar bilgili, tarafsız ve kararlı müfettişler olsun. Bir minnettarlık işareti olarak Marx, Kapital'in ön sözünde onların hizmetlerine duyduğu saygıyı dile getirmişti. Modena Villa'da gençlerin yaşamı değişik uğraşlarla ve eğlencelerle doluydu. Fakat Lina Schöler ve öngörüleri güçlü olan Lenchen, Lafarge'ın Laura'ya olan aşkını fark ettikten sonra evdeki ortam gerginleşmişti. Ailesindeki değişim beklentisini bir tek Marx fark etmemişti. Jenny de ortaya çıkan endişeyle alay ediyordu. Doğrusu gençlerin tutkularını çok ciddi olarak önemsemek gerekmez. Bu gökyüzünde çabucak durulacak bir şimşek çakmasıdır. Laura biraz başarı sarhoşu, kaprisli ve kendini beğenmiş. Belki de kızcağız olası düş kırıklıklarına karşı soğuk davranmakla kendisini savunuyor. Bir zayıflık kabul ettiği için aşktan çok korkar, diyordu Jenny, Lina Schöler gözlemlerini kendisine anlattığında. Ama eminim yakında Laura seni sevimli zenci bebeklere büyükanne yapacak diye diretiyordu Lina. Bu hiç de fena olmaz, dedi Jenny gülümseyerek. Pencerenin önüne oturmuştu. Elinde Shakespeare'in bir yapıtı vardı. Dinlenme saatlerinde sevdiği dramları tekrar tekrar okumaktan hiç usanmazdı. Koryulan mı diye ürkekçe sordu Lina Schöler, arkadaşının yanına oturup el işine başlarken. Evet, bu cesur askerin yazgısı beni epey heyecanlandırır. Kahraman kendisi gibi gururlu olan annesini severken ne kadar da dokunaklıdır. Bu Romalı kadının sözlerini anımsıyor musun? Erkek çocuk doğurduğumda duyduğum coşku, oğlumun cesaretini kanıtladığında duyduğum coşkudan daha azdı. Volumnia, sıkıntılarla mücadelede zayıf düştüğünde, Coriolan annesine kendisini ne kadar da cesur yetiştirdiğini anımsatır. Bu harika seslenişi dinle. Eski cesaretin nerede anne? Derdin ki en ağır felaket, ruh gücünün sınanmasıdır olsa olsa. Küçük felaketleri atlatmak, sıradan insanlara özgüdür ancak. Ne de olsa her gemiyle kolaydır, sakin havada ilerlemek denizde. Yazgının en ağır darbelerine katlanmak, ruhların iyiliğini gösterir yalnızca. Ve sen kurallarını öğretmiştin bana, ruhu yenilmez kılmanın. Kapı çaldı ve Paul Lafarge girdi odaya. Laura'yı arıyordu ve alışılmışın dışında telaşlıydı. Laura'yı bulamamaktan kaynaklanan düş kırıklığını gizlemeye çalışarak, ''Bu evde istisnasız herkes Shakespeare'i coşkuyla seviyor. Bunu kendim için söyleyemem. Çünkü galiba sizinle kıyaslandığında onu fazla tanımıyorum, dedi. Bu umarım sizi özendirir. Kendiniz için en kısa zamanda bazen benzersiz fakat daima yaşayan insanların bulunduğu harika bir dünya keşfedin. Yeryüzünde Strafford Yvonne gibi dahi gönül uzmanı ve bilge birinin daha bulunduğunu sanmıyorum. Romeo elbette daha çok hoşuna giderdi Paul'ün, diyerek gülümsedi Lina Schöler. Bunu söylerken küçücük sarı yüzü kırışıyor ve Lafarge'a buruş buruş olmuş bir yer fıstığının kabuğu gibi görünüyordu. Yeter ki Otello olmasın, diyerek genç öğrenciyi iğneliyordu bu gürültücü ihtiyar kız. Paul incecik çıkan bir sesle güldü ve özür dileyerek çıktı. Alacakaranlık bastırmıştı. Lafarge merdivenlerde elinde gaz lambasıyla Lenchen'e rastladı ve Lenchen yanından geçip Marx'ın çalışma odasına girdi. Birinci kattaki misafir odasında Jenichen'i gördü. Jenichen yazı masasına oturmuş, itiraflar kitabına yanıt verenlerin oval biçimde kestiği fotoğraflarını yapıştırıyordu özenle. Lora'yı mı arıyorsunuz? Birazdan buraya gelecek, dedi genç kız yüzünü dönmeden. Jenichen, Eleanor'un fotoğrafının baş tarafını onun itiraflarının üst kısmına, siyah ayakkabılı ayaklarını da aşağıya, sayfanın ortasındaki imzanın altına özenle yapıştırdı. Bir yandan yaptığı çalışmayı seyrederken, diğer yandan da Paul'le konuşmaya başladı. Size bizim Whiskey'nin itiraflarını okumamı ister misiniz? Bu eşsiz bir belge. Elbette Bayan Jenny, bunun ne kadar eğlenceli olacağını tahmin edebiliyorum. Bu saygın köpeğin fotoğrafına sahip olamadığım için benzer bir tablo kullanmak zorunda kaldım. Gerçekten de benzemiyor mu? Jenny uzun tüylü komik bir köpek başı gösterdi. Bay Whiskey'e tıpatıp benziyor, diye ciddi ciddi yanıt verdi Paul. Dikkat! Ve Jenny yüksek sesle okumaya başladı. Soru: İnsanlarda en değer verdiğiniz özellik? Yanıt: Yoksullara havlamak. Erkeklerde: Kavgacı olmaları. Kadınlarda: Hırlamaları. En belirgin özelliğiniz: Sürekli açlık duygusu. Paul neşeyle gülüyordu. Siz köpek psikolojisinin ta özünü kavramışsınız. Sevdiğiniz uğraş, sorusuna karşılık Whiskey kulağıma ne fısıldadı biliyor musunuz? Kemik kemirmek. Mutluluk anlayışınız, öğle yemeğinden sonra gezmek. Mutsuzluk deyince ne anlıyorsunuz? Suya sokulmuş olmak. Sevdiğiniz kahraman, Argos, Odysseus'un köpeği. Sevdiğiniz kadın kahraman, henüz bulunamadı. Sevdiğiniz yazar, elbette Buffon, diye yardımcı oldu Lafarge. Yaşam kuralınız, ye ve eğlen. Sloganınız, kendi kendinize gem vurursanız yaşamdan zevk almanız mümkün değildir. Lafarge Whiskey'nin itiraflarını bir kez daha okuduktan sonra, biliyor musunuz Bayan Jenny, siz yalnızca dört ayaklıları değil, iki ayaklıları da ustaca betimlemişsiniz, dedi. Ama Whiskey öyle iyi yürekli ki, ne yazık ki o yanıtlarıyla buna bir katkıda bulunamadı, diye şaka yaptı o an odaya giren Laura. Masada yanan lambanın ışığı, onun eteği şeritlerle süslenmiş, koyu kırmızı ipek elbisesinin altından görünen siyah terliklerine vuruyordu. Yüzü ise gölgede kalıyordu. Bizim diye bir türlü itiraflar kitabından alamıyor kendisini. Birkaç soru ve yanıt yardımıyla önüne gelen herkesi tanımayı amaç edindi. İnsanları tanımak bu kadar kolay olsa ne iyi olurdu. Yazık ki oyun. Oyun olarak, şaka olarak kalıyor. Siz de itiraflarda bulundunuz mu Paul, dedi Laura en sonunda. Henüz bulunmadım. İzin verirseniz öncelikle şömineyi yakmak istiyorum. Benim mutsuzluk tasavvurumda soğuğun her zaman yeri olmuştur. Üşümeyi hiç sevmiyorum. Ana yurdunuz Küba adasına dönmeliydiniz. Bana öyle geliyor ki Küba, Campanella'nın en hoş, en harika adalarından birisidir. Tıpkı mitolojik Ellada gibi. Jenichen babası için bir şeyler yazması gerektiğini bahane ederek odadan çıktı. Kapıdan çıkarken de Lafarge'a anımsattı. Soruları yanıtlamayı unutmayın. Sorular masanın üzerinde. Şöminedeki ateş alevlendiğinde Paul, Laura'nın oturduğu masaya yaklaştı. Odada ölüm sessizliği egemendi. Paul, itiraflar kitabını kendisine çekti ve yazmaya başladı. Demek sizin en belirgin özelliğiniz acelecilik, dedi Laura, genç adamın arkasından eğilip verdiği yanıtı okuyarak. Peki neden sevdiğiniz kadın kahramanın adını gizliyorsunuz? Onun adını yazamam. En çok hoşlandığım adlar ise Laura ve Margaret. En sevdiğim göz rengini merak ediyorsanız, Paul Laura'yı tuhaf bakışlarla süzdü ve bu altın rengine çalan bir renktir. Fakat ben susuyorum. Çünkü benim düsturum şu: konuşmadan önce dilini ağzında 7 kez döndür. Varsın benim adıma Petrarca konuşsun. Seni uçam, anlatmak isterdim sana nasıl yaşadığımı ben. Yine eskisi gibiyim. Seven, üzülen, özleyen. Tutkunum Laura'ya, yalnız ona bağlıyım. Ve işte onun yüzü. Paul sustu ve ayağa kalktı. Gözleri alev alevdi. Genç kızın eline dokunurken, ''Seni seviyorum Laura ve biliyorum ki sen de aşkıma yanıt vereceksin.'' diye tamamladı sözlerini. Ve birden ''Benim karım olacaksın.'' diyerek genç kızı öptü. ''Seni yeterince sevdiğimden emin değilim ama bana öyle geliyor ki sen beni yananın aynı zamanda yakan olduğuna inandırdın.'' dedi genç kız. Lafarge'ın tutkuyla öptüğü elini çekmeksizin. Hemen o gece gençler akrabalarına nişanlanma kararlarını bildirdiler. Defalarca evlilik önerilerini reddetmiş olan ve bu nedenle aile içinde umutsuzluk derecesinde buz gibi soğuk kabul edilen Laura en sonunda sevmişti. Mutluluğunu gizlemeyen Mark sevimli bir ifadeyle gözlerini kısarak ''Ben de bu melezin Maitland Park Road'da bu naçiz ihtiyar uğruna gece geç saatlere kadar oyalandığını düşünmüştüm. Demek öyle değilmiş. Modena Villa'da o genç birilerine göz koymuş. Doğrusu ben de onun yaşında olsam aynı şekilde davranırdım.'' Ancak düğünün damat adayının öğrenimini tamamlayıp doktor diploması alıncaya kadar ertelenmesine karar verildi. Evli bir kadın olmak usandırır ama nişanlı kalmak kısa süreli bir mutluluktur diye öğüt verircesine söylendi. Helen Demut ve nedense gözleri yaşardı. Biliyor musunuz bizim diktatör Lençe'nin en belirgin özelliği nedir diye sordu yüksek sesle Tusi. Bunu itiraflarında kendisi yazdı. Genç Marx'lara tutkun olması. Bunu kendisi yazdı. Uluslararası birlik Marx'ın neredeyse tüm zamanını alır olmuştu. Marx çeşitli güncel konularda işçiler önünde konuşmalar yapıyordu. Sürgündeki Polonyalıların Enternasyonel ile birlikte düzenledikleri bir kutlamada Polonya bağımsız olmadan özgür bir Avrupa'dan söz edilemeyeceğini belirten bir konuşma yaptı. Polonya'nın önemini kavrayamayanlarla tartışan Marx, kölelik düzeninin kaldırılmasının çarlığı daha da güçlendirdiğine ve Rusya'nın önceden olduğu gibi sosyal devrime karşı Avrupa gericiliğinin tüm ayrıcalıklı sınıflarının kalesi olarak kaldığına, bağımsız Polonya'nın Avrupa'daki sosyal rönesansın ön koşulu olacağına işaret etti. 1866 yılı Kasım ayı ortalarında Kapital'in el yazmalarının ilk bölümü Hamburg'a, daha önce Engels'in Lasalcılara karşı yazdığı broşürü yayınlayan Demokrat Edebiyat'ın yayıncısı Otto Meissner'e gönderildi. İlkbaharda Marx kitabın geriye kalan kısmını Hamburg'daki yayıncı Meissner'e kendisi götürmeye karar verdi. Ve bu arada da ilk sayfaların redaksiyonunu beklerken Hanover'deki taraftarı ve yılların muhabiri Dr. Ludwig Kugelmann'ı da ziyaret edebilecekti. Marx'ın tasarlanan ziyaretine ilişkin haber Almanya'ya ulaşır ulaşmaz Hanover gazetelerinden biri, Enternasyonel önderinin Polonya'da ayaklanma hazırlıkları yapmak için adadan ayrılmak niyetinde olduğunu yazıyordu. Marx Kugelmann aracılığıyla bu yalanı yayınlandığı yerde tekzip etmek zorunda kaldı. Marx'ın tekzip yazısı Şubat ayı sonunda Kuzey Almanya gazetesinde yayımlandı. Almanya'ya gitmeden önce Marx, tefeciden paltosu ve saatini geri aldı. İngiltere'den iyi, yüksek bir moralle ayrıldı. O sıralarda Enternasyonel büyük bir zafer elde etmişti. Greve giden Parisli bronz işçileri, uluslararası birliğin girişimi sayesinde İngiliz sendikalarından önemli bir parasal destek almayı başarmıştı. Bunu öğrenen işletme sahipleri tutumlarını değiştirip çeşitli ödünler verdiler. Bu alışılmadık olay Fransız basınında büyük gürültü kopardı ve Enternasyonel'in prestijini önemli ölçüde artırdı. İngiltere'den anakaraya deniz yolculuğu gemi tehlikeli bir fırtınaya yakalandığı için çok zorlu geçti. Ancak Marx deniz tutmasına karşı dayanıklı olduğundan hastalanmayan birkaç yolcu arasındaydı. Hamburg'a ulaşır ulaşmaz Engels'e şaka dolu neşeli bir mektup gönderdi. Çekirdek kadrodan bazıları dayanamamış olsaydı hasta ve perişan yolcuların görüntüsü yolculuğumuzun devamını zehir edebilirdi. Bu çekirdek kadro karma bir ekipti. Özellikle yüzü sana benzeyen fakat boyu sana göre daha kısa olan Alman kaptanın espri anlayışı, iyi yürekliliği, hınzırca göz kırpması da seni andırıyor. Bir de hayvan tüccarı var. Gerçek bir John Bull. Teksaslı bir Alman ve yine çok önemli bir yolcu. 15 yıldır Peru'nun doğusunda yani coğrafya kayıtlarına bir süre önce geçmiş, bunun da dışında düzenli olarak insan eti yenmekte olan yerlere gidip gelen bir Alman. Çılgın, enerjik ve neşeli bir genç. Mağaralardan buluntu olabilecek taş baltalar ve buna benzer aletlerden oluşan önemli bir koleksiyon vardı yanında. Ve hepsine ek olarak bir de bayan, diğer tüm bayanlar bayanlar kamarasında deniz tutmasından hasta olarak yatarken, mükemmel bir Hanover şivesiyle konuşan von Bayer ya da adı buna benzer gedikli bir Hanoverli bakanın kızı olan bu dişsiz yaşlı beygir, uzun zamandır insanlığı ıslah için çalışan bir hayırsever ve işçilerin dostuymuş. Fırtınanın ortalığı kasıp kavurduğu, tüm masa ve sandalyelerin dans ettiği perşembe akşamı bizim en petit comit, Fransızca küçük meclis. Eğlenirken yaşlı beygir divana uzanmış. Zaman zaman geminin sarsıntıları onu birazcık eğlendirsin diye yere, kameranın ortasına yuvarlanıyordu. Bizim vahşi Alman bu yırtıcı domuz hakkında alaylı alaylı anlatıyordu. Arkadaşının mektubunu okurken Engels'in keyfine diyecek yoktu. Marx yayıncısıyla görüşüp kitabın basımı konusunda anlaştıktan sonra Hanover'e gitti. Ludwig Kugelmann, doktor olarak bulunduğu kentte tanınmış ve saygın bir kişiydi. İyi bir pratiğe sahipti ve rahat bir yaşam sürdürüyordu. Öğrencilik yıllarında Marx'ın kitaplarını okumuş ve ona hayranlık dolu bir mektup yazmıştı. Onunla Londra'da şahsen tanışmalarına kadar birkaç yıl süren bir yazışma başlamıştı. Kugelmann, Marx'a yazdığı mektupları sansüre uğramamaları için önceden belirledikleri bir adrese, yine aralarında kararlaştırdıkları A. Williams adına gönderiyordu. Kugelmann, derin saygı duyduğu bu bilim adamını defalarca davet etmişti. Fakat onun isteği ancak şimdi, 1867 yılında gerçekleşiyordu. Değerli konuğun gelişine ilişkin haber, doktorun ailesinde büyük bir telaşa yol açtı. Kugelmann'ın genç zarif karısı, Marx gibi Ren ülkesinden olan Gertrud, böylesine büyük bir insana cahil görünmekten korkuyordu. Yaşına göre daha gelişmiş gösteren Franziska, babasının ürken annesini, Marx'ın bulunduğu bir ortamda şimdiye kadar hiçbir zaman hiç kimseyle olamayacağı kadar rahat edeceğini söyleyerek sakinleştirdiğini duyuyordu. Gerçekten de böyle oldu. Beklenenin tersine, kibirli ve havalı bir beyefendi değil, kendisini ilk defa görmüş insanlara sanki kadim dostlarıyla gibi davranan, zarif giyimli, güler yüzlü bir insan girdi misafir odasına. Herkes için hoş sözler buluyordu. Özellikle yumuşak ren şivesi, kahkahası, gülerken belirgin şekilde miyop gözlerini kısması, Bayan Kugelmann'ın hoşuna gitmişti. Kugelmann ailesinin kendisinin konukluğunu hoş kılabilmek için sergilediği içtenliği ve çabaları Marx'ı mutlu kılmıştı. Marx'ın sağlığı günden güne düzeliyordu. Bir süre için hastalıklarını unutmuştu ve yeniden doğup büyüdüğü topraklarda olmaktan mutluluk duyuyordu. Genelde sabahın erken saatlerinde görgülü ve zarif hareketlerinden dolayı Marx'ın kontes diye hitap ettiği Bayan Kugelmann'ın imrenilecek özeni ve becerikliliğiyle hazırlanan kahveler yudumlanırken ardı arkası kesilmez sohbetler yapılıyor, bu sohbetler her zaman ilginç geçiyordu.